Aziz dostlarım,
Can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli göndaşları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim, hepinize hayırlı günler diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı Aile Medeniyeti programında, 2024'ün 11. programında, inşallah Nitelikli İnsan programında izliyorsunuz, dinliyorsunuz, biliyorsunuz artık 2024'ü yetkinlikler yılı ilan etmiştik ve insanın temel yetkinliklerini, hani yetkinlikleri de bilgi, beceri, tutum, davranış ve performansa dönüşen bir silsilede inceliyorduk. Bu yetkinliklerini sizlerle beraber ele alıyorduk. Tabii insanın yetkinliklerini ele alırken aile programında ailenin yetkinliklerini ele almadan da olmazdı. Ele almasak olmazdı. Dolayısıyla geçen hafta bir miktar değindim. Acaba bir aile olmanın temel yetkinlikleri neler? Ailede bu birlikteliğimizi devam ettirecek, aile muhabbetini tesis edecek temel yetkinlikler neler? Bizi bu bilgi, beceri ve tutuma, tavıra, davranışa, performansa sevk edecek olan unsurlar neler diye geçen hafta sizlerle birkaç madde paylaşmıştım. Özellikle akil olmayı, İslami anlamda akıl ve bali olmak diye söylenir ya, akil bir insan olmayı, buluğa ermeyi, bali bir insan olmalı, evlilikle alakalı Müslüman olmayı, güvenilir olmayı, ahlaklı olmayı, sevgi unsurunu, sevilen bir insan olmayı, seven bir insan olmayı, eşine emanet olarak bilmeyi, eşe saygı duymayı ve sadakati ele almıştık 9 maddede. İnşallah bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii bu programı dinlerken, izlerken aziz dostlarım, hani çok çok önemli unsurdur yetkinlik dediğimiz şey. Bir insanın onu diğer insanlardan ayırt eden alameti farikası olarak, hani bir insan çok allamedir, allame-i cihandır bilgisiyle, çok bilge bir insandır değil mi? Fark edilir, sevilir, saygı duyulur, dinlenir. Bir insanın çok üstün becerileri vardır. Bir insanın elinden bir şey gelmesi bile tutumu itibariyle, tavır itibariyle hoş bir tutum ve tavır içindedir. Bir insan Anadolu irfanı dediğimiz annelerimizde, anneannelerimizde, babaannelerimizde var olan, büyüklerimizde var olan unsur, büyük dedelerimizde var olan unsur. Hani bilgisi azdır, elinden çok fazla bir şey de gelmeyebilir ama tutum ve davranışları itibarıyla hep bir mülayimdir, hoşgörülüdür, iyi davranır gibi. Ya da bir insan, bütün bunların hepsi vardır, bilgisi, becerisi, tutumu, davranışı ve o üstün bir performansa dönüşür. Hani bu beşi bir yerde düğünlerde takılan hanımefendilere, gelin hanımefendiye, o güzel hatırası olan değerli emtia gibi. Bunun da beşi bir yerde olması tabii ki tercih sebebidir. Ailede de dolayısıyla aile olmaklığımızla alakalı gereken bütün temel bilgileri, fıkhi bilgileri, İslami bilgileri, ahlak ve erdem ve aile meselesini yönetebileceğimiz, aile tesisini işletebileceğimiz bir şekilde aile işletmesi bilgisi diyeyim ben buna. Bu bilgiye sahip olmak, bunu bir beceriye dönüştürmek, tutumlarımızda, davranışlarımızda bu bahsettiğimiz unsurlara uygun davranmak ve en sonunda da performansımızı yüksek bir performansla, hani bilmekten yapabilmeye doğru evrildiği bir döneme geçerse ancak başarılı oluyor. Bu anlamda can dostlarım, aile içerisinde 10. maddede samimiyeti bir temel yetkinlik olarak sizlerle paylaşabilirim. Ne demek samimiyet? Hani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattır diye buyuruyor ya, sahabe-i kiram da kime yahut kim için nasihattır diye sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların meşru idarecilerine ve bütün Müslümanlara diye cevap veriyor. Dolayısıyla burada Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihat kelimesinden ne kastettiği belirlenmeden İslam'ın dörtte biri olarak kabul edilen ya da dörtte birine denk olarak kabul edilen bu hadis-i şerifin doğru bir şekilde anlaşılması mümkün değildir aziz dostlarım. Kaynaklarımıza göre nasihat kelimesinin manasını birkaç kelimeyle izah etmek mümkün değil. Çok deruni bir anlamı var. Arapçada da çok geniş manaları var. Ama genel ifadesiyle, genel itibarıyla nasihat bir şeyi ve bir kimseyi içten ve gönülden sevmek, ona bağlanmak, İhlas, sadakat ve samimiyet anlamına geliyor. İşte ailenin 10. temel yetkinliği de aile olmaklığımızla alakalı samimiyet. İşte bu hadis-i şerifte kendisini buluyor. Müslümanlara da samimiyetse din nasihattir kime? İşte Allah'a, kitaba, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara ise herhalde eşimizde bir Müslüman kişi olarak bu samimiyeti hak ediyor olsa gerek. Gönülden sevmek, içten sevmek, ona bağlanmak. Şimdi şirketler milyonlarca dolar harcıyorlar. Elemanlar kendilerine bağlansın diye, aidiyet dedikleri bir bağ tesis edesin diye. Çünkü ya şirketi beğenmeyerek, ya şirket politikalarını beğenmeyerek, ya amirlerini beğenmeyerek, ya iş ortamını beğenmeyerek, ya aldığı parayı beğenmeyerek kalıcı bir halde olmuyor çalışanlar. Dolayısıyla sık iş değiştirmeler, turnover dediğimiz işten ayrılmalar yüzde olarak çok çok yükseklerde. İnanılmaz paralar harcanıyor. Sevilen bir kurum haline dönüştürmekle alakalı işletmeleri. İşte aynen böyle. Evliliklerin sayıca çok azaldığı, evliliklerde çocuk sahibi olma dürtüsünün, duygusunun çok çok azaldığı, dip yaptığı. Dünyada görüyoruz örneklerini. Yüz binlerce dolar harcıyorlar. Yeter ki aileler bir çocuk doğursunlar, bir çocuk büyütsünler diye devletler. Türkiye'de de kritik eşiğin altına inmiş durumdayız. Yani kritik eşikteydik birkaç sene evvel itibarıyla. Hani böyle giderse Türkiye için de felaket çanları çalıyor demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan zaman zaman söylerdi. 20 yıl önceki söylemlerini düşünün. Hatırlayın bir. En az 3 çocuk derdi. Nikah şahidi olduğunda törenlerde bundan bahsederdi. Ama son 4-5 yıldan beri siz de fark etmişsinizdir. En az 5 diyor. Ancak Türkiye'yi kurtaracak olan rakam böyle. Hani ortalamanın 5'e doğru evrilmesi gerekiyor. Ama bu sayının gittikçe böyle azaldığı, boşanma sayısının çok çok arttığı bir dönemde herhalde aynı kurumlar için, şirketler için, işletmeler için geçerli olan, o tesis edilmeye çalışılan aidiyetle ilgili, o bağla ilgili, o kalıcı kadim bağla alakalı ailelerde de bu bağa ihtiyaç var. İşte bir kimseyi içten gönülden sevmek, ona bağlanmak, ihlas, sadakat ve samimiyet burada kendini gösteriyor. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz din nasihattır demekle din Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların meşru idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmak ve sadakat göstermektir demiş oluyor bu hadis-i şerif ile. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin için takvadan sonra salih bir eş kadar hayırlı ve yararlı bir şey olamaz. Emrettiğinde itaat eder, yüzüne baktığında sevinç duyar. Üzerine yemin ettiğinde yeminini boşa çıkarmaz. Ve onun gıyabında gerek nefsi gerekse malı konusunda samimiyet ve bağlılığı devam eder diye buyurduğu için. Hani bütün hadis-i şerifler birbirinin mütemim cüzüdür. Ayet-i kerimeler birbirini tamamlar. Bu anlamda bu din nasihattir hadis-i şerifiyle bunu da bir arada ele aldığımızda ailede bu samimiyetin, sadakatin, gönülden sevmenin ve bağlı olmanın ve bu bağı korumanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Eskiler ayran gönüllü derlerdi, şıp sevdi derlerdi. Sürekli gözü dışarıda olan Allah muhafaza insanlardan Rabbim ailelerimizi ve bizleri korusun. Bununla alakalı İbrahim Tenekeci, sevgili İbrahim Tenekeci şey demiş, yani samimiyet dilimiz ile kalbimizin bir olması. Nurettin Topçu rahmet olsun hocamız da samimiyetsizlik kalbe karşı gelmektir diyerek sanki İbrahim Bey'in bu cümlesini tamamlamış. Ne mutlu özlü sözlü bir samimi insanlara aile içerisinde çok çok temel inanılmaz ana yetkinliklerden bir tanesi olsa gerek samimiyet. Aziz dostlarım söz döneminde, nişan döneminde, nikah döneminde, düğün döneminde, düğün gününde, düğün gecesinde, düğün sonrasında evliliklerin hani evvelden ilk 1 yılı, 2 yılı, 3 yılı, 5 yılı denirdi. 15, 25, 35, 45'li yıllarında ahir ömürlerine gelmiş yaşlı çiftlerimizde bile artık bu samimiyetin yavaş yavaş yeryüzünden kaldırıldığını görüyor gibiyiz. Allah muhafaza. Ahir zamandayız. Tabii ki bütün kadim değerler yavaş yavaş Rabbimiz tarafından göğe, gökler alemine çekiliyor. Rabbim gerçekten hani yeryüzünde Ayçin Kantolan Efendi söylüyor ya, haysiyet gökyüzüne alındı ama yeryüzüne bir yere inecek. İşte o yeryüzüne inen haysiyetin indiği yer olmak, gönlümüzü, kalbimizi, imanımızı, ailemizi, eşimizi, çocuklarımızı, zürriyetimizi bu haysiyetin yaşayabileceği bir kültür ortamına dönüştürmek. Hani bir saksıya bir çiçek ekerseniz o bir kültür toprağı oluşturursunuz ya. Her saksıda her çiçek olmaz, her toprakta, her coğrafyada her bitki, her nebat yetişmez. Aynen öyle. Evet, çekilebilir genel itibariyle haysiyet gökler alemine ama dünyamızın da buna ihtiyacı var. Henüz daha kıyamet kopmadığına göre. Kıyamet koparken bile elimizde bir fidan olduğunda bunu dikmekle emrolunan bir dinin müntesipleri olarak hiçbir zaman pes etmek bizim için olmasa gerek. 11. yetkinlik aile içerisinde, aile olmakla alakalı, merhamet. Yani Hazreti Ali Efendimiz Kuddise sırrahu, merhamet olmazsa fazilet kuru kelimedir demiş. Yani kuru kuruya sevmek olmaz, kuru kuruya seni seviyorum demek olmaz gibi bir şey. Fazilet kurur kalır anlamına gelir. Bu merhamet olmazsa demek ki faziletimizi, erdemimizi, insanlığımızı, eş olmamızı, birbirimize olan meveddet ve muhabbetimizi ve merhameti besleyen şey herhalde bu birbirimize karşı duyduğumuz o acıma duygusu olsa gerek. Merhamet her zaman intikamdan daha asildir demiş William Shakespeare. Bunun sebebini ben çok düşündüm aziz dostlarım, acizane. İntikam önce sahibine zarar veriyor çünkü. Merhamet ise ilk önce sahibini iyileştiriyor. Onun için daha asil olması intikamdan, merhametin buradan geliyor. Yani intikamın ateşi önce bizi yakıyor. Kimdeyse daha intikamını almaya karar verdiği andan itibaren o karşı tarafa gitmeden evvel öfke gibi aynı. Önce sahibini yakıyor, sonra muhatabını ya varır ya varmaz demiş ya. Şair aynen öyle. Ama merhamet ise ilk önce sahibini iyileştiriyor. Bir de hani yerdekilere merhamet edin ki göktekiler size rahmet etsin. Evimizin bu rahmete, ailemizin bu rahmete, eşimizin bu rahmete ihtiyacı var. Zürriyetimizin bu rahmete, bu merhamete ihtiyacı var. Dolayısıyla belki daha anaokulundan itibaren bu merhamet eğitimini ailede vermek gerekiyor. Ben zaman zaman Yusuf suresindeki 11 kardeşin, Yusuf aleyhisselam dahil 12 kardeşin öyküsünü ibretle yeniden okumaya, anlamaya gayret ederim. Allah böyle bir çekememezliği, kıskançlığı kalplere nakşediyor, veriyor. Sebebi hani ondan korunmamız ya da nefsimizi bu konuda yenmemiz. Dolayısıyla eşler arasında, kardeşler arasında, ailede, akrabalar arasında, çalışanlar arasında, insanlar, devletler, milletler, kavimler arasında bir çekememezlik, bir haset, bir kin, bir nefret olabilir. Ailede zaten bunun var olduğunu Mevla Zülcelal Hazretleri öyle buyurmuş. Yani eşleriniz ve çocuklarınız arasında size düşman olanlar olabilir ama bize düşen onları affetmek, onları bağışlamak, bir intikam duygusuyla onları mahvetmek değil. Dolayısıyla onlar bir kusur işlediğinde onları affetmek de merhamet duygusundan geliyor. Gökler aleminin rahmetine çok ihtiyacımız var aziz dostlarım. Merhametini sevgisi gibi, hani haşa haşa teşbihte hata yok. Hani 100 birim kabul edersek o sonsuz merhametini Mevlamızın birini ancak bütün alemlere yaymış. Dolayısıyla bize düşen ondan nedir ki? Yani %1'in de trilyonda, katrilyonda, sonsuzda birinin zerresinin bir molekülünün milyonda biri. Yani azın azın azın en azı. Şimdi haşa onun adına konuşulmaz ama Rabbim umulur ki ya ben merhametin küllü bende, tamamı bende. %1'ini, minnacık bir kısmını alemlere yaydım. O yaydığım kısımdan kendi nasibine minnacık, küçücük bir pay elde eden bir kulum bu kadar merhamet gösteriyorsa ben onu nasıl azap ederim diye düşünebilir. Onun rahmetini celp edebilir. Dolayısıyla hani merhamet sahibi olmak affetmekliği, intikamı almamaklığı gerektirir. Curtin Collins'in öyle bir şey var, sözü var, güzel sevdiğim bir sözü. Kadınlarda merhamet aşkı doğurur diyor. Erkeklerde aşk merhameti doğurur. Dolayısıyla aşıksak merhametli olmamız lazım. Merhamet de aşık oluyormuş demek ki kadınlar. Hani biz erkeklerin bilmesi gereken şey, eğer aşıksak aşkımıza karşı merhametli oluyoruz. Özellikle Rahman'ın rahmetini celbetmek adına, onun merhametini elde etmek adına ailelerde çocuklarımıza karşı çok fazla merhamete ihtiyaç var. Bedeviler Allah Resulü'nün yanına geldiklerinde hatırlayın, çocukları öptüklerini görünce Peygamber Efendimiz'in sahabesinin, siz çocuklarınızı öpüyor musunuz diye sordular hayretle. Biz hiç öpmeyiz onları. Siz bir de çocuklarınızı öpüyor musunuz? Allah Resulü de Allah sizin kalbinizden merhameti aldıysa biz ne yapalım gibi bir cümlesi var orada. Dolayısıyla hani çocuklara karşı gösterilen o sevgi, şefkat, merhamet bir öpücükle alınlarına kondurulan, yanaklarına kondurulan bir buğse ile o merhametin de herhalde zirvesi olmuş oluyor. Bu anlamda hani çocuklarımıza da merhamet göstermek, eşlerimize merhamet göstermek, akrabalarımıza merhamet göstermek aile içerisinde en temel unsurlardan bir tanesi bu yetkinlikler açısından. Tabii insan kendini bir kurban ya da kobay rolünde de kabul etmemeli. Kendisine de merhamet göstermeli. Kendisine karşı da insan merhametli olmalı aziz dostlarım. Çünkü insan kendisine merhamet gösteremiyorsa, kendisine karşı merhametli değilse bu içteki biriken artık azap diyelim buna, korku diyelim, kaygı diyelim, öfke diyelim, nefret diyelim, kin, haset, nefret ne diyorsanız kendi içerisindeki bu kısa devre dışarıya da bir şekilde taşacaktır can dostlarım. 12. yetkinlik aile olmaklığımızla alakalı, ailenin temel yetkinliği olarak kabul edeceğim ilk 30-40 yetkinlikten bir tanesi duygudaş olma. Yani aynı duyguyu paylaşabilme. Duygudaş olmak empatiyle mümkün. Çünkü empati insanları birbirine yakınlaştırıyor. Yani kendinizi onun yerine koyma ya da İslam'daki tabiriyle empatiden daha güzel bir kavramımız var. Bizim uygarlığımızın elhamdülillah İhsar makamı. O da sana yapılmasını istemediğini karşıdakine yapmamak, kendin için istediğini karşıdaki için istemek ve bir adım ötesi kendini öteleyip kardeşini öncelemek. İhsar makamının zirvesi. Tolstoy, insan acı duyabiliyorsa canlıdır, başkasının acısını duyabiliyorsa insandır diyerek bunu çok güzel ifade etmiş. Ailede de hani o canın acısını ondan evvel duyabilmek, onunla duygudaş olabilmek. Hani filmlerde görürsünüz, izlediğiniz filmlerde, özellikle Amerikan filmlerinde işte iyi günde kötü günde diye başlar evlilikler değil mi? Bizde hani kabul ediyor musun diye sorulur eş olarak. Ama orada işte iyi günde ve kötü günde işte hep yanında olacağım, hep seni seveceğim falan gibi böyle bu tarzda iyi ve kötü günde birlikte olmaya vurgu yapılır. Aynı duyguyu paylaşmak, acısında da, sevincinde de, hüznünde de, mutluluğunda da duygudaş olmak. Geçenlerde bununla alakalı elhamdülillah yani yüksek yargımızda da böyle göz aydınlığı, yüz aydınlığı haberler alıyoruz. Eski yüksek yargı değil, bütün yüksek yargılarımız Danıştay'ıyla, Sayıştay'ıyla, Yargıtay'ıyla, Anayasa Mahkemesi'yle elhamdülillah kadim değerlerimize uygun şeyler vermeye başladılar. Mesela bununla alakalı 2. Hukuk Dairesi'nin 11.230 sayılı kararı var. İnternetten de bakabilirsiniz. Kayseri'de eşinin cenazesine gitmeyen kadını kusurlu buluyor. Ve bunu da nafakasız boşanma sebebi sayıyor. Yani en acılı günde eşin acısını paylaşmayan, onunla duygudaş olmayan nasıl bir eş olabilir bir düşünün. Hani eş kavramını bizim medeniyetimiz iki ayrı bedende tek ruh olmakla tarif ederler ya. Tek ruh da aynı şeyi hisseden demek. His yoksa, duygu da yoksa duygudaşlık zaten yok demektir yani. Bu anlamda aile içerisinde eşinin sevinciyle sevinç duyan, hani burada da ben aile koştuğunda görüyorum, sadece kötü günde, zor günde, acılı günde duygudaş olmamak değil. Mesela hanımefendiler bir şey başarırlar, o da başarı mı? Sen onu zannediyorsun. Bir kursa giderler, bir sertifikaya alırlar, bir seminere katılırlar, kendilerince bir kitap bitirirler, bir sohbete giderler, bir yeni bir arkadaşla tanışırlar. Bir kermeste küçük bir poğaça, börek, çörek bir şeyler yaparlar. Bir komşuya bir tas çorba götürürler. Ve bununla da hani ilkokulda o ilkokul talebesinin öğretmenine bak öğretmenim ne yaptım der gibi onu götürmesi gibi bunu da eşiyle paylaşırlar. Yani burada eşlerin işte biz erkeklerin anlamadığı bir şey var. Biz yargı odaklı baktığımız için hemen olumlu olumsuz onu bir kaba bir klasmana koymaya çalışıyoruz. Mesela diyelim eşimiz bir yemek yaptı götürdü kermese. Bir tas çorbayı komşuyla paylaştı. Biz bunu iyi kötü güzel çirkin klasmanda görüyoruz. Nasıl iyi o kadar. Halbuki eşimizin istediği o değil ki onu duymak değil ki. İyi olduğunu zaten biliyor. Kötü olduğunu bilse götürür mü? O götürme işlemini yapan kişinin görülmesini istiyor. Aslında ben ne kadar iyiyim, değil mi? Benimle gurur duyuyor musun? İyi ki benimle evlendim diyebiliyor musun? Ne mutlu bana senin gibi bir eşim var diyebiliyor musun? Gibi gibi gibi. Bir de hani hanımefendilerin beyin yapısında hani bir kelimeyle mutlu olmak yoktur. Yani onların çok kelime duyması lazım ki ancak beyinleri kalplerinden insin o kelimeler süzülerek ve kalbi sadırlarını, göğüslerini mutlu ve bahtiyar eylesin. Mesut mutlu ve bahtiyar eylesin. Onun için hani bir tek kelimeyle mesela sorsa hanımefendi beni seviyor musun? Hani bir duygu oluşması lazım. Bize göre seni seviyorum ya da evet yani seviyor musun? Evet, evet yeterli bizim için. Ha, demek ki seviyormuş. Biz öyle anlarız da hanımefendiler öyle anlamıyorlar onu. Tabii ki seni çok seviyorum. İyi ki seninle tanışmışım. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Seninle bizi tanıştırdığı için Rabbime sonsuz şükrediyorum. Benim hayatımdaki en büyük nimet bana sensin. Seninle gurur duyuyorum. Dinimin yarısını tamamlayan, evimi koruyan, bana çok iyi bakan, çocuklarıma muhteşem annelik yapan, böyle bir fedakar, vefakar, sadık eşim olduğu için, samimi bir eşim olduğu için çok gurur duyuyorum falan falan anlatmanız lazım yani. Hanımların, hanımefendilerin bir duyguyla alakalı en az en azını söylüyorum. 50 ortalama da hani en azı minimum 20 kelime duymadan o duyguya eremiyorlar. Erkekler hani bir kelimeyle, bir imayla hani şöyle bir hanımefendiler bir gülücük atsa bile o içimiz geçer yani mest oluruz, devam ederiz. Hele annemizin, babamızın yanındaysak, kendi akrabalarımızın yanındaysak, kendi evimizdeysek hani böyle küçücük bir jest yapsalar bile bizim için muhteşem bir şeydir yani. Ama onlar kendi anne babalarının yanında bizden o kelimeleri duymak isterler. Yani çaktırmadan öyle bir jest yapmamız, bir jest mimikle bir hareket, beden diliyle bir el kol hareketi yapmamız ya da uzaktan böyle bir buse göndermemiz, bir öpücük göndermemiz onlar için yeterli olmayabilir. Çok kelimeler duymaları gerekiyor. Bunu da duygudaş olma anlamına bu duyguyu anlamamız gerekiyor aziz dostlarım. Duygudaşlığı bu anlamda sadece acıyı paylaşma olarak görmemek lazım. Hani duyguları bir olumlu duyguları aynı şekilde paylaşmak. Sevinç de bir duygu çünkü. Bu bir. İki, olumsuz duyguları, acı duygusunu paylaşma. Bu iki. Ama bir de duyguları kolayca paylaşabilmek anlamına da gelir. Duygudaş olmak. Hani ailede eşlerin birbiriyle görüşmede, konuşmada, paylaşmada, aralarında duvar örmemeleri, set çekmemeleri, her an böyle diyebiliriz. Her an ulaşabilir olmaları, ulaşabilir durumda olmaları anlamında bir yetkinliktir duygudaşlık. Yani şeyler vardır ya böyle binalarda yangın alanlarının ince cam çerçevesi kırmızı böyle üzerinde yazılır. Tehlike anında kırınız ya da basınız diye. Zaten incecik bir şeydir o. Bastığınızda ki sakın basmayın hemen kırılıyor. Burada denenmişi var bilmeyerek. Dolayısıyla bir sıkıntı, bir üzüntü veya ihtiyaç anında eşinin kalbine, gönlüne ulaşabilmeli insan. Kolayca ulaşabilmeli. Gongül'den Gongül'e Neşet Ertaş rahmet olsun dostumuzun dediği gibi bir köprü kurabilmeli. Görünen ya da görünmeyen bir köprüsü olabilmeli ve eşi bilebilmeli. Yani benimle aynı duyguyu paylaşır ya da ben duygumu onunla kolaylıkla paylaşırım. Tabii burada duyguyu paylaştıktan sonra da beni mahveder, beni daha kötü hissettirir değil. Niye insan duyguyu paylaşır, değil mi? Bir olumlu bir hale dönüşebilmek adına. 13. madde ailenin temel yetkinliği adına bir arada olabilme yetkinliği. Hani İnsan sevdikleriyle bir arada olmak ister değil mi aziz dostlarım? Sevmediklerinden kaçar. Bir insan eşiyle evlendiyse hani sevmeye sevmeye Allah muhafaza bir evlilik olur mu? Sevmiş de evlenmiştir yani. Dolayısıyla sevdiği insanın yanına daha fazla gitmiş olması lazım. Hani nişanlık döneminde ya da böyle balayı döneminde, cicim ayları vaktinde bir an evvel eşiyle beraber olmak ister insan. Onun yanında olmak ister. Uzaksa eski dönem bizim dönemlerimiz mektuplar şimdiki gibi mailler, telefonlar, görüntülü aramalar şunlar bunlar yoktu. Dolayısıyla mektup yazmak ister. Daha önceki vakitlerde hani yılda bir cepheye gitmiş Mehmetçik düşünsenize yani yılda bir nerede? Belki 3-5 yılda bir böyle bir mektup gider de ondan yardan bir haber gelirse ondan büyük bahtiyarlık mı olur yani? Ama şimdi İnsanlar eve gitmemek adına işkolik ya da nargilekolik oldular. Kafekolik oldular aziz dostlarım. Bakıyorum ben hani Başakşehir'imizde daha evvelde hani Beylikdüzü'nde de oturdum ben. Fatih'te de oturdum. Ankara'da, Adana'da, farklı şehirlerde de kaldım. Antep'te, Osmaniye'de. Hani bütün Türkiye'yi dolaştım karış karış. Elhamdülillah 900'e yakın ilçede alın terim var. konuşmuşluğum, dolaşmışlığım, program yapmışlığım var. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Hepsini tamamlamamı dualarınızla Rabbim lütfeylesin inşallah. Geçenlerde Denizli'deydim. Hani saat gecenin 10'u 11'i tıklım tıklım kafeler. Hani bir de böyle Çamlık diye bir çok böyle güzel İstanbul ayarında böyle kafelerin açıldığı böyle çok mutena bir semt yeni yeni oluşuyor. Bir 10 yıl 15 yıllık bir şey yeni yeni derken de yeni Denizli güzergahı diyeyim. Her yer yani illa Denizli olması şart değil. Uşak'ta böyle, Manisa'da böyle, ondan sonra İzmir'de böyle, İstanbul'da böyle. Gidin doğuya, Erzurum'a, Kars'a, Artvin'e, oralarda böyle. Sayıca biraz daha az olabilir ama orada da insanlar kafa kolik olmuşlar. Kafa kolik olacak insanlar, gönül kolik olacak insanlar kafe kolik olmuşlar. Kafeleri doldurmuşlar. Nargile kafelerini doldurmuşlar. Nargile kolik olmuşlar. Ya da gündüz işte oldukları vakti artırıyorlar. Yeter ki eve gitmeyelim. İşte çocukları yük olan aileler tanıdım ben üzerlerine ki hiçbir yükleri yok. Dün eşim Sema Sultan'la bir eve dönerken yolun ortasında böyle 14-15 yaşlarında bir özürlü kızcağız. Herhalde algısı biraz daha düşük olsa gerek. Yanında 5 kişilik, 4-5 kişilik bir akraba grubu. Annesi olabilir, ablası olabilir, teyzesi olabilir, halası olabilir. Oturmuş yere dövünüyor kalkmayacağım diye. Onlar da onu ikna etmeye çalışıyor. Arabalar durdu tabii. Onlar da işaret ettiler. Hani biz kaldıramıyoruz. Siz lütfen sağdan geçin, öbürleri soldan geçin. Yolun tam ortasında. Hani Rabbim böyle bir imtihan da verebilir. Böyle bir durumda çok daha ağır yatalak çocuklarına bakan, 3-4 tane yatalak çocuğuna bakan gönlü güzel cennetlik anneler babalar da gördüm ben aziz dostlarım. Allah imtihanımızı kolay eylesin inşallah. Ama çok böyle gül gibi 3-5 tane çocuğu olup da hani çocuk sevmiyorsan yapmazsın yani doğurmazsın ya da evlenmezsin hiç öyle bir şey değilsen o taraflarda bezin yoksa eskilerin tabiriyle. Ama hem eşini sevdiğini söylüyorsun, hem evlenmişsin, hem o kadar çocuk yapmışsın. Ondan sonra da hani o çocuk yük olmuş sana. Bunu benim zihnim anlamıyor. Hani ben çocuk bakıcılığı yaptığım dönemde aynı anda 20 tane çocuk büyüten, bakan, onlarla bir arada olmanın mutluluğunu bir haz olarak gönlüne nakşeden bir kardeşiniz olarak. Hani akrabaların yavruları geldiğinde, yeğenlerim geldiğinde, eve bir çocuk geldiğinde, bilmiyorum ev cennete dönüyor benim için. Bir tek ben mi böyleyim? Bende mi hani bir böyle bir arıza var? Haşa arıza olmaz sevgi, merhamet arıza olur mu hiç yani? İnşallah cennette ya da mahşerde cennet için vizemiz olurlar. Allah'ım biz acizdik, narindik, naçizdik, narindik. Ondan sonra korumaya muhtaçlık. Bizi korudu Münir kulun, bizi sevdi, bizi sevindirdi. Bizimle oynadı, bizi eğlendirdi. Sen de onu sevindir cennetin olarak diye. Umarım şefaatleri orada nail olduğumuz bir güzellik olur. Bizler için de cennetimize vesile olurlar. Hani bu da menfaatimiz icabı yaptığımız bir şey gibi görünmesin. Zaten bütün ibadetler öyle değil mi? Hangimizin daha iyi ameller yapacağı belli olsun diye sınanıyorsak bu da iyi bir amel olarak yazılır inşallah. Dolayısıyla hani nereden geldik buraya? Sevdiğini söyleyen, eşini ve çocuğunu sevdiğini söyleyen insanların eve gitmemek adına iş kolik olduğu, nargile kolik olduğu, kafe kolik olduğu bir devirde yaşıyoruz. Allah bizleri muhafaza eylesin. Onun için bir arada olabilme sıklığını artırması gerekiyor eşlerin. Birlikte yaşayabilme adına, birbiriyle yüz göz olmadan gönüldaş olabilme adına. Fletcher Christian'ın bir sözü var. Vatanınız için kan, arkadaşınız için gözyaşı ama aileniz için ter dökün diye. Evet onlar için çalışıyoruz, çabalıyoruz ama hani onlardan uzaksak Allah yardımcılar olsun. Yani 60'lı yıllarda 50'li yılların sonunda yavaş yavaş Almanya'ya gidip Almancı diye tabir ettiğimiz o gurbette aileler için ter döken, çalışan, gayrimüslimlerin kahrını çeken o güzel insanların Rabbim muhini olsun, yardımcısı olsun. Onları anlayabiliyorum. İçlerinde uzun yıllar Türkiye'ye dönemeyenler oldu. Dönmek isteyip gelemeyenler oldu. Gelmek isteyip yollanamayanlar oldu. Eşini yanına alıp alamayanlar, vizesini sağlayamayanlar oldu. Ama bir de bunu Almanya'ya bir kaçış, aileden uzaklaşış olarak evlenmiş olmasına rağmen eşinden ve çocuklarından kaçmaya bir vesile olarak görenler de oldu. Allah onları affeylesin. İnşallah tevbe edip dönerler bu günahlarından. Onlar için çalışıyorsak bunu birlikte oturup gönül huzuruyla kazandığımızı güzel bir şekilde yiyebilmemiz, aynı evde yaşayabilmemiz. Yoksa hani Allah muhafaza boşanmış çiftler gibi kazanıyorlar şu anda. Boşanmış çiftleri ben biliyorum. Erkek kazanıyor. Kazandığının bir kısmını sevmediği için boşandığı, kendine çok abes, aykırı, absürt ve gayri ahlaki ameller, davranışlar yaptığı için de kalbinden düşmüş olan bir kadına ödemek zorunda kalıyor. Hani ömür boyu nafakayla alakalı da buradan bu çağrımızı değerli milletvekillerimize bu işi ele alabilmeleriyle alakalı inşallah hatırlatmış olalım. Gerçekten ömür boyu nafaka bir zulüm. Bunun inşallah önüne geçir diye düşünüyorum. Hani böyle bir boşanmış durum yok. Buna rağmen insanlar nasıl hani kazandım al bu parayı ye diye hiç eşiyle bir arada olmadan, onunla yan yana göz göze diz dize gönül gönüle olmadan, çocuklarıyla da gönül gönüle olmadan, işte biz zaten sizin için kazanıyoruz, biz bu kadar çalışıyorsak sizin için çalışıyoruz diye aileden kopmaya, aileden uzaklaşmaya nasıl bu kadar gönüllü oluyorlar, istekli oluyorlar, bunu ben anlayamıyorum. Ayağımızın eve doğru yönelmesi, gönlümüzün eve doğru yönelmesi lazım. Bu evcil, evcimen anlamına hiç işe gitmeyen, bu da hanımefendilerin çok böyle iğrendiği bir tiptir yani. Eşimiz için, çocuğumuz için çalışmak, ailemiz için çalışmak da bir ibadettir. Yok ben ayrılamıyorum, seni çok seviyorum, ben evde kalmak istiyorum diye. Hep de ayak altında ve hiçbir işe yaramadan, maaşeti helalinden temin etmeden sığıntı olarak kalmak da çok büyük bir zul olsa gerek bir erkek açısından. Tabii ki gideceğiz, helalinden çalışacağız. Ama biz helalinden çalıştıktan sonra da uzaklaşıp para gönderip al bu parayı ye, helalinden kazandım siz yiyin, ben yemeğe gelmeyeceğim, ben bu hafta gelmeyeceğim, ben bu akşam gelmeyeceğim gibi bahaneler aile olmaklığımıza mani ya da aile muhabbetine mani engeller ve kusurlar olsa gerek aziz dostlarım. 14. yetkinlik aile olmakla alakalı, iyi bir aile olmakla alakalı tabii ki burada ailenin temel yetkinlikleri, acıları ve hüzünleri paylaşma. Yani az evvel duygudaş olmakla alakalı, samimi olmakla alakalı, iyi günde ve kötü günde o duyguları paylaşmak dedik ama acıları ve hüzünleri paylaşma ayrı bir temel yetkinlik. Bazıları ailelerde eşlerle ilgili elek gibidir, dertleri taşıyamaz, döker. Bazıları sünger gibidir, kendine çeker, toplar. Dolayısıyla aile içerisinde acılar paylaşıldıkça binde bire iniyorsa, sevinçler paylaşıldıkça bire bin veriyorsa, paylaşmak çok akıllıcı, paylaşmamak da çok kötü bir strateji değil midir aziz dostlarım? Bir düşünün mesela ne zaman paylaşmaz insan? Eğer evlilik anlamını yitirdiyse, paylaşmak bir değişim yaratmıyorsa, paylaşmanın ve paylaştığınızın kıymeti bilinmiyorsa, her paylaşım sonrasında başka sorunlar doğuyorsa, paylaşılan üzüntü ve hüzünde azalma yerine çoğalma, mayalanmış ekmek gibi çoğalmayla sonuçlanıyorsa, böyle kusura bakmayın ama böyle bir paylaşmayı hiç kimse gerizekalı değil, affedersiniz bu kelimem için, niye paylaşsın ki, derdi ne ki yani. Dolayısıyla hani bazı anneler vardır mesela kızına oğluna söyler söyler işte odanı topla, odanı topla, odanı topla. Yatağını düzelt, yatağını düzelt, yatağını düzelt. Sofrayı kaldır, sofrayı kaldır, sofrayı kaldır. 1, 3, 5, 15. Sonra kadıncağız kendi içine keper. Ya hani sussam gönül razı değil, söylesem tesiri yok demiş ya şair. Aynen öyle. Kalkar kendi yapar yani. Aynen öyle. Paylaşmak bir işe yararsa anlamlı. Dolayısıyla paylaşılabilen bir insan olmak lazım bir Müslüman olarak. Ben öyle düşünüyorum. Hani birisi gelip seninle bir derdini paylaşabilmeli. Bunun sinyalini vermeli insan. Hani ben paylaşımcıyım. Benimle dert paylaşılabilir. Tabii bir insan gelip sizinle o derdini paylaşıyorsa, siz o derdi ifşa ediyorsanız bir daha gelirse de paylaşır mı? Demek ki bunun kendi içerisinde acıları ve hüzünleri paylaşımın kendi içerisinde bir alt yetkinlik daha var. O da sır tutmak. İfşa etmemek. Diyelim hanımefendi kayınvalidesiyle alakalı bir derdini geldi sizinle paylaştı. Siz de gittiniz onu annenize söylediniz. Ne oldu şimdi? Oldu mu yani? Zaman zaman ben CİMER'de böyle bir hata görüyorum. İnşallah buradan dinleyen yetkililer düzeltirler. Yani CİMER'e bir konuda bir şikayet yaptığınızda diyelim A kişisini, A kurumunu şikayet ediyorsunuz. Bir müddet sonra A kurumu ya da A şahsı eğer üst bir makamsa sizi çağırabiliyor. Ya hayırdır senin derdin ne böyle böyle şikayet etmişsin? Yani böyle bir şey nasıl olabilir bilmiyorum yani. En az 3-5 kişiden duydum bunu. Kendi başıma gelmedi ama mesela bir öğrenci öğretmeninin gayri ahlaki olan bir davranışını şikayet etmiş. Ondan sonra öğretmen ve müdür öğrenciyi çağırıp odalarında epey bir taciz etmişler. Yani sen nasıl bir şikayet edersin? Halbuki yaptıkları işte yanlış bir davranış yani. Gibi hani burada da eşimizin annemizle alakalı bizimle ilgili yaptığı, bize yaptığı paylaşımı gidip biz annemize ya gelinin sana ne dedi biliyor musun gibi paylaşırsak bu hem sır tutmamamızla alakalı hem paylaşmanın edebini adabını bilmememizle alakalı hem ilmi siyasetten nasiplenmememizle alakalı bir sonuç doğurur. İlmi siyaset nedir? Hani çaktırmadan annemize şöyle yapsak daha iyi olmaz mı? Ya da başka bir şahıs üzerinden örnek vererek illa birini kötüleyerek olayları ya da kişileri değil asıl fikirleri tartıştırarak doğru yola ermek büyüklerin erdemi olsa gerek. Aziz dostlarım, can dostlarım, son bir maddeyle bitirelim. 15. maddeyle inşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam ederiz. O da dinleme. Hani ailenin omurgası bence yani aile olmaklığın omurgası. Zaten bir evlilik bence dinlemeyle başlar. Yani 4 milyar kız var, 4 milyar erkek var dünyada. 4 milyar insan içerisinden bizi en iyi dinleyene ah hayatım hani ne kadar da iyisin diye gönlümüzü kaptırıyoruz. Yani bizi en iyi dinleyen, konuşurken sözümüzü kesmeyen, konuşurken gözümüzün içine bakan, konuştuğumuzda böyle üzerimize titreyen, ihtimam gösteren. Dolayısıyla dinleme burada çok önemli bir unsur. 62.670 saat 4 artı 4 artı 4 artı 4 yani 12 hatta böyle üniversiteyi de buna eklersek 16 yıl boyunca eğitim hayatımız boyunca 62.670 saat dinlemeye ayırıyormuşuz. Otur dinle. Tamı tamına 62.670 saat aziz dostlarım. Ve bu sadece eğitim hayatımız boyunca olan dinleme süremiz. Durumun vehametini anlatabiliyor muyum? Beni anlıyor musunuz can dostlarım? Buna 50-60 yıllık ilave bir dinleme dönemi daha eklediğimizde hayatımızın uyku hariç ki orada da kendimizi dinliyoruz aslında, dinleniyoruz değil mi? Beynimizi, ruhumuzu, aklımızı, yaşadıklarımızı. Yani hayatımızın %70'i dinlemeyle geçiyor. Peki size soruyorum. Hayatımızda bu kadar önemli yeri olan, hayatımızda bu kadar değerli olan, bu kadar fazla yer tutan dinlemeyle alakalı ne kadar bilgiye sahibiz? İlkokuldan üniversiteye kadar etkili öğrenme şöyle olur. İşte etkili öğrenme böyle olur. Öğrenme tipiniz budur diye birçok ders, değil mi? Öğrenmeyi öğrenme hani değil mi? Hani eskilerde yoktu ama son dönem 2000'den bu yana var. Çeyrek asırdan beri var. Ama etkili dinleme şöyle olur. İnsan böyle dinlenir, öğretmen böyle dinlenir, insan kendini şöyle dinler, bir ders şöyle dinlenir diye bir ders var mı? Ya da var mıydı soruyorum size, ben hatırlamıyorum. Yani hayatımızın en önemli yetkinliğiyle alakalı maalesef ki maalesef herhangi bir destek yok. O halde iş başa düşüyor. Bizim kendimiz öğrenmemiz lazım. Bir Nijerya atasözü küçük dertler konuşur. Büyük dertler dilsizdir diyor. Dolayısıyla burada hani eşimiz konuşmamaya başladıysa, dilsiz olmaya başladıysa derdi büyük demektir. Onu dinlememiz lazım. Yani ama dinlerken de hani anonim bir şey var. Kimin söylediğini bilmiyorum ama erkek karısının söyleyemediği her sözcüğü anladığı andan itibaren gerçekten evlidir diyor. Yani burada da büyük dertler dilsizse hanımefendi söyleyemiyorsa, beyefendi söyleyemiyorsa o söyleyemediğini anlama. Peter Drucker'ın da bir cümlesi buna benzer. Yani the most important thing in communication is to hear what isn't being said der. İletişimde en önemli şey söylenmeyeni, söylenmemekte olanı duyabilmek. Söylenmeyeni duyabilmek muhteşem bir şey. Demek ki burada jestler, mimikler, imalar, beden dili, hal, hareket, tavır, eda, davranış hepsi radarlar çalışmış, periskoplar çıkmış, sinyaller alınıyor, dekoderler çalışıyor. Neden? Seviyoruz çünkü. Neden? Gönlümüzde çünkü. Neden? Değer veriyoruz çünkü. Dolayısıyla hani dinlemenin aslında yakıtı da sevgi olsa gerek. İnsan sevdiği şeyi dinler. Sevmediğini dinler mi? Hani müzikte bile sevdiğimiz parçaları dinliyoruz, değil mi? Bize ruhumuzu ne okşuyorsa, ne hoşumuza geliyorsa. Birisi güzel bir söz söylüyorsa diyor Mevlana Hazretleri, bu dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir. Hani söyleyenden dinleyen uz gerek demiş atalarımız. Ne kadar muhteşem bir söz yani. Hani biz hatip olarak söz sanatını elimizden geldiğince kullanmaya gayret eden bir dostunuz olarak bazen haşa haşa kendimizden menkul kıymeti, kerameti bilerek yani ne kadar konuştuk falan diye bazen gurura, kibire kapılıyorsak Rabbim affetsin, dua buyurun inşallah öyle bir şey olmasın. Ama ben zaman zaman söylerim aziz dostlarım, yani bu benden değil, çünkü aynı semineri birçok yerde verdim. Aynı tatta kıvamda değil, dinleyenin daha uslu olmasından, akıllı olmasından, uslu olmasından, bilgili olmasından, bilgi olmasından kaynaklanıyor bu. Güzel söz söylüyorsa bu dinleyenin dinlemesinden kaynaklanıyor. Dinleyenin olmadığı bir yerde hani kim ne söyleyebilir yani? Bir istisnası var. Hani birisi güzel söz söylüyorsa bu dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir. Sözüne muhalif dünyada tek bir örnek var. O da Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem. O güzel söz söylüyor. Bu dinleyenin dinlemesinden değil. Çünkü dünya tarihinde ilk ve tek örnektir. O Resulü Efendimiz'in mucizesidir. Aziz dostlarım, dinleyenler dinlememişler. Dinleyenler anlamamışlar. Üstüne üstlük bir de taciz etmişler yani. Sus demişler. Atalarımızın dinini bozan büyücü, sihirbaz, yalancı, düzenbaz, ahmak, büyücü, sihirbaz, yalancı, sahtekar, deli, mecnun, söylemedikleri laflar kalmamıştır. Sizden istirham ediyorum. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizesini lütfen bir Meclis TV'yi, normal televizyonlarda bir açık oturumda birbirinin sözünü kesen, birbirinin sözünü bozan, birbirini taciz eden, birbiriyle sataşan, atışan iki üç hatibin konuşmasını nasıl bozulduğunu izleyerek bir daha düşünün. Bu nasıl büyük bir mucize-i Muhammedi'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç tınmamış. Yani düşünsenize, dinini yayan bir insan, bir peygamber, o mübarek, o müstesna insan. Bir yere gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ya ben kendimle alakalı düşünüyorum. Kalbim çatlıyor aziz dostlarım yani. Kendi başıma geldiğini içselleştirmek adına bir düşünüyorum. Mesela beni bir il çağırmış. Bir ilde bir kurum çağırmış beni. Konya'da, Kayseri'de, Manisa'da, Trabzon'da, Antalya'da birisi çağırmış beni. Yurt içinde, yurt dışında. Gitmişim, anlatıyorum. Sahnede ben çıkmış anlatıyorken yanda da o semineri davet eden kişilerden, mesela işte en büyük ilin şeyi nedir? Validir, değil mi? Vali Bey. Belediye ise belediye başkanı. İşte ilçe, il milli eğitim müdürü ise milli eğitim müdürü. Bir okulun müdürü, bir kurumun sahibi, patronu oradan sesleniyor. İnanmayın, yalancıdır, büyücüdür, sihirbazdır, delidir ya bu, delidir. Dinlemeyin. Ya nasıl tesir olabilir ki sözünüz? Anlatabiliyor muyum? Ne kadar büyük bir mucize olduğunu Allah Resulü'nün bu sözünün. Sözü söylemiş, dinletmiş. Dinlemeyenler olmasına rağmen, anlamayanlar olmasına rağmen, ona büyücü, sihirbaz, deli, mecnun diyenlerin arasında o sözünü dinletmiş ve gönlünü kazanmış. Büyük bir kitlenin, milyonlarca kişi, şu anda milyarlarca kişi onun ümmeti olmuş. Sözün tesirine bakar mısınız aziz dostlarım? Bu sadece ona verilen bir paye, bir mucize olsa gerek yani. Sözlerin en güzelini söyleyen, Rabbinin terbiyesinden geçen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de bu sözü söylemeyle alakalı birçok ayet-i kerime bunu belagatla, bunu hitabetle, bunu en güzel sanatla, belli bir kavleleyinle, yumuşak tonda, iyi bir hitapla söyleyebilmenin erdemi üzerine vurgu yapar Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da. Dolayısıyla hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durumunu, özel durumunu bir tarafa bırakalım. Birisi güzel bir söz söylüyorsa demişti Mevlana, oradan gelmiştik buraya. Bu dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir. Dolayısıyla eşimizi güzel konuşturabilmemiz lazım. Lafını kesmememiz lazım. Sen ne diyorsun ya diye taciz etmemiz lazım. Aslında senin söylediğin gibi değil, ben sana inanmıyorum demememiz lazım. Ona destekleyip onu yüreklendirmemiz lazım. İki kulağımızın olmasının bir hikmeti de birinden duyduğumuzu ötekine doğrultma gerekliliği ise eşimiz bizi doğrulayan en büyük destekçimiz olmasın mı? Hazreti Hatice validemiz, eşi Hazreti Muhammed Mustafa'yı peygamber olduğu da ilk doğrulayan insan olmadı mı yani? Bu ilk önce kendi içimizde, kendi neslimizde hani bir kulağımızın duyduğunu öbür kulağımız tasdik etsin ya da doğrulatsın. Aa, doğru duyuyor muyum diye. Bir de hani konuştuğumuz kişiler, karşımızdaki kulaklara da bunu doğrulatma gerekliliği ortaya çıkıyor. Bizi biz yapan şeyler, konuştukça değil, dinledikçe duyuluyor aziz dostlarım. Biraz sesimizi kısmamız lazım. Biraz konuşmada, ben böyle koçlukta çok enteresan patronlarla karşılaşıyorum. Mübarek insanlar, hani dert konuşturur, onları da anlıyorum. Dertli patronlar, sorumlulukları var, zorunlulukları var, mecburiyetleri, mahkumiyetleri var. Hakikaten hani normal bir çalışana göre dertleri çok çok çok üst düzeyde. Ama mübarek insanlar, yani insan biraz da dinlese, hep kendi konuştuğunda bir kere öğrenemez. Bir kere çalışanlarına yetki vermemiş olur, onları geliştirmemiş olur. Hani 23 Nisan Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı gibi değil. Kurumlarda ben hakikaten yönetim kurullarında, icra kurullarında, koordinasyon kurullarında, yönetim gözden geçirme toplantılarında yeni giren stajyer bir kardeşimizin de şirkete başkanlık yapmasını, en azından 15-20 dakikalık dönemde bir irade ortaya koymasını yetki verirsek gelişecekler. Dolayısıyla hep konuşma değil, biraz daha dinlemeye vakit ayırmamız gerekiyor. Hayat gerçekten bir sanat ama onu şaheser yapan bizim dinleme kalitemiz. Şaheser bir hayat, anların şahını yaşayacağımız bir hayat çok iyi dinlediğimizde ortaya çıkıyor. Türklerle alakalı, hani eşler hayalindeki kişiyi gözüyle görür, kulağıyla seçer denir ya. Evet, göz beğenisi çok önemli ama kulak, kalbe giden o kanal, bir ses o içimizi ürperten ya da yüreğimizi cızlettiren ya da bizi kendimize getiren o ses, işte o sese kulak vermek gerekiyor. Hocam işte evlenirken dinledik yeteri kadar, 3-5 yıl balayı döneminde, cicim aylarında, yıllarında dinledik yeter bu kadar diyorsanız yanılıyorsunuz. Hep dinlemek gerekiyor. Başka türlü yolu yok. Çünkü insanı ilgiyle dinlemek insana en büyük ikram aziz dostlarım. İnsan bunu, Mevlana Celaleddin Rumi böyle buyurmuş. İnsan bunu eşinden, bu ikramı kısar mı? Eşine bunu layık görmesi lazım. Bir de hani ben bazen aile koçluklarında söylerim beyefendilere. Arkadaşlar dedim, kardeşim derim, büyüğümse abim derim. Ne olursunuz eşinizi dinleyin ya. Bak, dinlemediğiniz zaman bir, paranızı alıyorum. İki, ailenin mahrem sırları bana gelmiş oluyor. Siz kendiniz dinleyin, sırlar ailenizde kalsın, paranız cebinizde kalsın. Daha iyi bir şey değil mi? Elbette çözemiyorsanız aile koçluğu, aile terapisti, psikologlar, psikiyatristler ne güne duruyor? Uzmanlar bu iş için var. Ama dinleye dinleye biraz daha çözüme uygun bir ortak noktada buluşulur gibi geliyor bana. Deloitte'un İş Yerinde Kültür adlı bir araştırmasında şirketler adaylardan, çalışanlarından ya da işe alacakları aday adaylarından 6 tane şey istiyorlarmış: yetkinlik, güvenilirlik, tutku ve motivasyon, iyi bir iletişim, ekiple uyum, kendini geliştirme arzusu, 6. maddede de işe uygunluk bekliyorlarmış. Görüyor musunuz aziz dostlarım? İşe uygunluk, 6. madde, son madde. Okuduğu üniversite, bitirdiği bölüm, kendini o işe hazırlama durumuna göre işe uygun bir insan bulunabiliyor her zaman. İşletmelerde hizmetçi eğitimle yetiştirilebiliyor. Ama ilk 5 madde o işi yapabilecek olmanızdan daha önemli. Güvenilir bir insan mısınız? Bu üniversitede öğretilen bir şey değil. Tutku ve motivasyon sahibi misiniz? Bu üniversitede öğretilen bir şey değil. İyi bir iletişim, iletişim fakültelerinde bile öğretilmiyor. Öyle olsa iletişim fakültelerinden mezun olan bütün insanlar iletişimci olurdu. Öyle bir şey yok. Ekiple uyum, kendini geliştirme arzusu. Bunlar ilk, orta, lise, üniversite. Bunlar hayat üniversitesinin konuları. Keşke evlilik içinde eş adayları birbirine ne bekliyorla ilgili bir araştırma yapılmış olsa. İnşallah buradan çağrımızı yapmış olalım İstanbul Aile Vakfımıza. Sevgili Serdar kardeşim, Güzide dostlarım, buna bir ağırlık verip inşallah böyle bir araştırma da yaparlar. Aziz dostlarım, can dostlarım, bendeniz Münir Arıkan. Nitelikli insanda yetkinlikler yılı 2024 boyunca yetkinlikleri işlerken gönlüm aileyle alakalı yetkinlikleri anlatmadan geçemezdi. Dolayısıyla birkaç programda ailenin temel yetkinliklerine, aile olmanın ana yetkinliklerine vakit ayırmak istedim. İkinci program bu, aile yetkinlikleriyle alakalı. Tahmin ediyorum bir iki program daha bunu işlemiş oluruz. Allah lütfederse Ramazan boyunca. Belki Ramazan'ın sonunda bayramla alakalı, Ramazan'ın bizi yeni bir fıtrata dönüştürmesiyle alakalı kalan vaktimde bir özel bir Ramazan programı da yapmak istiyorum. Dualarınızı beklerim. İnşallah Ramazan-ı Şerifimizin, Allah'ımızın bizi affetmesine, bize mağfiret etmesine, bizi bağışlamasına, esirgemesine, korumasına, bütün günahlarımızın dökülmesini, cennetimize vesile olmasını diliyorum. Ama her şeyden önemlisi izzetin, haysiyetin bizden yavaş yavaş alındığı, 300 yıldan beri karanlığın çok uzun sürdüğü bu ahir zaman döneminde inşallah hakkıyla tuttuğumuz orucun bizi yeniden izzete gark ettiği bir dönem olur ve bayram da Müslümana yakışır. Gerçekten coşkuyla yaşadığımız izzetli bir bayram olur. Şimdiden Kadir Gecenizi tebrik ederim. Ramazanınızı tebrik ederim. İnşallah Eid-ül Fıtır'a yakın. Henüz daha 4 program var önümüzde. Bayramınızı da şimdi tebrik ederim ama erken bir tebrik olur. Yaklaştıkça bayramla alakalı da inşallah yavaş yavaş değinmiş olurum. Hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.